Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Veselamun alel Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızın 108. bölümüyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabalarını paylaşmaya çalıştığımız Akrabalar adlı sunumumuzun da 41. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle akrabalık ilişkilerimizi yeniden gözden geçirip sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terazisine tartıya sunabilecek bir amelin sahibi olmak arzusu ve duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlamış olduğumuz Abbas amcamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Abbas amcanın İslam'a giriş serüvenini sizlerle paylaşıyorduk. Bu kısmı şöyle özetleyelim. Diğer bölümde kısmen de olsa geçti, rivayetleri değerlendirmiş olduk. Abbas amca Efendimiz Aleyhisselam'a ailece iman eder. Ancak İman ettiği tam yılı veremiyoruz. Rivayetleri tahlil ettiğimizde ilk yıllarda iman ettiğini ancak kendisini gizlediğini düşünüyor. O kanaatte olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu görüşümüz olmaktan ziyade kaynaklarımızdaki farklı rivayetleri bir araya getirerek olayları değerlendikten sonra vardığımız sonuç budur efendim. Evet. Dedik ya bu konuda çokça rivayetler var. Yani bir hayli bölümler ayrılmış kaynaklarımızda Abbas amcanın bu imanı noktasında. Efendim, Hazreti Abbas amca her yönüyle örnek bir şahsiyet ve karakter sahibi bir zat idi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh kendileri at üzerinde Hazreti Abbas'a rastlamaları halinde eğer Hazreti Abbas yaya ise onlar da attan inip ona saygı gösterir, onu ata bindirir, kendileri de gideceği yere kadar yaya olarak ona eşlik ederlerdi. Bu cümle belki 9-10 program sonra kullanacağım cümle ama öne aldım. Bu cümleyi niye öne aldım? Yani yerini daha doğrusu bildirmek istedim. Çünkü bu rivayet Hazreti Ömer'in halifeliği, daha sonra Hazreti Osman'ın halifeliği esnasında yaşanan bir sahnedir. Onlar Resulullah Aleyhisselam'ın amcasına olan muhabbetlerinden dolayı özel olarak muamele ederlerdi. Efendim, ona karşı son derece saygılı davranırlardı. Programın birinde söylemiştim, sanıyorum birkaç kez tekrar oldu, yine olacak. Mümkün mertebe olayları işlerken tarihi sıralamaya yani kronolojiye uymaya çalışıyoruz ama işte az önce şimdi gördüğünüz gibi yer yerde bazı rivayetleri ileriye arkaya öne alarak konunun anlaşılması noktasında o rivayetleri de buraya taşıyabiliyoruz. Şu andaki bölüm bu rivayetleri sağa sola taşıdığımız bölümü anlatıyor efendim. Bu iki büyük sahabenin yani Hazreti Ömer'in Hazreti Osman'ın Abbas amcaya gösterdikleri bu saygı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcası olmasından dolayı olsa da evet o başta odur. Bunun yanında onun Mekke'nin ileri gelen eşrafından olması da burada önem taşımaktadır. Evet. Yani bu iki büyük halife Hazreti Ömer, Hazreti Osman ne zaman ona rastlasalar onu hep güzel sözlerle anıp övmüşlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer otururlarken, evet, Abbas amcanın oraya gelmesiyle Hazreti Ebu Bekir'in ona yer vermesi sahnesi var Medine döneminde. Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir'i bu hareketinden dolayı takdir etti. Çok memnun kaldığını söyledi. Daha sonra Abbas amca Peygamberimiz Aleyhisselam ile karşılık konuşmaya başlayınca Aleyhisselam sesini alçalttı biraz. Yani diğerlerle konuşuyordu. Orada Abbas amca geldi. Hazreti Bekir şöyle kenara kaydı. Ona yerini verdi. Aleyhisselam konuşmaya devam ediyor. Sesini kıstı, biraz alçalttı. Abbas amca kalkıp, demek sohbet bitti gitti, kalkıp gidinceye kadar bu alçak ses tonu ile konuşmaya devam etti. Abbas amca gittikten sonra konuşması gereken yerde yine eski ses tonuna çıkararak konuştu. Ashab sordu, ya Resulallah, biz bunun sebebini anlayamadık. Aleyhisselam bakınız ne buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam geldi, size benim yanımda alçak sesle konuşmanızı emrettiği gibi bana da Abbas amcamın yanında alçak sesle konuşmamı emretti buyurdu. Evet. Ya, Hucurat suresinde ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinden çok çıkarmayın diye uyarı var biliyorsunuz. Aleyhisselam onu hatırlatıyor. Diyor ki bana da amcamın yanında kısık sesli olmamı emretti. Akrabalarla ilişkilerimizi gözden geçirirken yaş olarak bizden büyük olanlara bu saygıyı göstereceğiz. Bu nebevi emirdir. Resulullah'ın emridir. Kaldı ki Abbas amcayla en fazla 3 yaş. 3 yaş yoktur. 2-2,5-3 yaş. En fazla 3 yaş. Aralarında yaş farkı var. Burada yeri değil, ileride gelecek ama. Ben yine bir takdim tehir yapayım. Özel bir güzelliği paylaşayım sizlerle. Yıllar sonra, Resulullah'ın vefatından sonra üstelik yani. Birisi Abbas amcaya sorar. Sen mi büyüktün, Resulullah mı büyüktü? Ey Resulullah'ın amcası, sen mi büyüktün, Resulullah mı büyüktü? Adamın kastettiği yaş büyüklüğü. Abbas amcanın verdiği cevap. Subhanallah, bu kadar mı olur ya? Bu kadar tatlı mı olur? Subhanallah. O benden büyüktür. O benden büyüktü. O büyüktü. Ama ben ondan yaşlıydım. Efendim görüyor musunuz? İnceliği, zarafeti, nezaketi görüyor musunuz? O benden büyüktür. Ama ben ondan yaşlıyım. Subhanallah. Ben ondan yaşlıyım. Soruyu soran kastettiği yaş. Ama Abbas amca, yani peygamberlik olarak, şahsiyet, karakter olarak onunla boyu ölçüşmüyor. O benden büyüktü diyor. Büyüktür, büyüktü. Büyüktü, büyüktür. Yani hem dili geçmiş hem halen büyüktür, büyük. Ama ben ondan yaşlıyım diyor. Büyüğüm demiyor onun yanında. Aleyhisselam elbette ki her yönde büyüktür ama Abbas amcanın buradaki inceliğini, nezaketini iyi görmeliyiz, iyi değerlendirmeliyiz. Akrabalarımızla ilişkilerimizde yaşlarından dolayı, efendim, işlerinden, emeklerinden dolayı onlara değer verecek bir takım şeyler bulmalı ve o şeylerle iletişime geçmeli, bir yandan mesajları götürmeli ama diğer taraftan da onlara o değeri vermeli. Evet. Abbas amcanın özellikleri çok efendim. Bir kere çok cömert bir amca. Ben buna bölüm açtım. Cömert Abbas amca diye. Çok, çok cömert bir insan. Onun çok köle azat ettiğini, satın alıp azat ettiğini kaynaklarımız rivayet eder. Bu konuda bazı rivayetleri paylaşayım sizlerle. Mekke fethinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem henüz Mekke'deyken Abbas amca çok maharetli biri olan, yani kölesi olan Ebu Rafi'yi Hazreti Peygamber'e hibe etmiştir. Ebu Rafi çok önemli bir isimdir İslam tarihinde. Yine o Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber Savaşı'ndan başarıyla çıktığını kendisine haber veren kölesi Ebu Zübeyne'yi de hemen orada azat etmişti. Üstüne de 10 köle azat etmeyi vaat etmiştir netleşince. Ölüm döşeğine düştüğü anda ise 70 köle birden azat etmiştir. Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın kölelikten kurtulmasıyla ilgili anlatılan bir rivayette Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Bilal-i Habeşi'yi satın alıp hürriyetine kavuşturmak için Abbas amcadan Bilal'i satın almasını istediği, Abbas amcanın da Hazreti Bilal'in efendisiyle konuşarak onu satın aldığı ve Hazreti Bekir'e yolladığı şeklindedir. Ne demek şimdi diyeceksiniz bu? İşi, hocam işi karıştırdın, karıştırmadım. Yani elbette ki ittifakla Hazreti Bilal'i Hazreti Bekir alıp satın alıp hürriyetine kavuşturdu. Ancak öyle kolay olmuyor bu. Yani şimdi adamlar bahane bulmuşlar, işte terbiye edildiği anda köle alım satımı olmaz diye bir kanun koymuşlar. Hazreti Bilal'e işkence ediyorlar. İşte Hazreti Abbas amca devreye giriyor. Onlar bizden sandıkları için efendim satalım falan vesaire. Hazreti Bekir'in onu alması için o aracılık yaptığını burada görüp öğrenmiş oluyoruz. Hazreti Ömer devrinde. Evet. Bunları ileride tekrarlayacağım ben. Çünkü böyle sizlerle paylaşırken çok mutlu oldum. Çok huzur duyduğum sahneler bunlar. İstiyorum ki farklı farklı rivayetlerin tamamını tarayayım da bu hazzı derin derin yaşayayım. Hazreti Ömer devrinde Mescid-i Nebi'yi Müslümanlara yetmediği için genişletilmesi ihtiyacı duyulmuştu. Hazreti Abbas amcanın evi de Mescid-i Nebevi'nin hemen yanındaydı. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Abbas amcanın yanına giderek ondan evinin avlusunu satmasını istedi. Ancak Hazreti Abbas amca buna yanaşmayarak evinin avlusunu satmadı. Hazreti Ömer şaşırdı. Ama hemen döndü, yok dedi. Ben burayı satmam. Bilakis mescide hibe ederim, hediye ederim dedi. Hazreti Abbas'a ait bu evin geri kalanı da Emeviler zamanında yıktırılarak mescide dahil edilmiştir. Buna karşılık Hazreti Ömer o evi aldıktan sonra da yine onun yerine Hazreti Abbas amca için bir ev inşa ettirdi. Şimdi iki ayrı dönemi iç içe soktum fark ettiyseniz. Hazreti Ömer evden ziyade evin önünde geniş bir arazi var. Orayı istedi. Ben satmam dedi. Hediye etti mescide. Mescid eve dayandı. Ev zor kullanılır bir hale geldi. Hazreti Ömer başka bir yerden yer satın aldı. Ev yaptırdı. Hazreti Hamza amcayı buyur etti. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunların çok farklı şeyleri de gelecek önümüze. Birbirinden tatlı, güzel rivayetlerle de inşallah karşı karşıya geleceğiz muhterem dinleyenlerim. Abbas amca bazen yolculuk esnasında çok sayıda sofralar kurulmasını emreder ve bu sofralardan herkese yemek yedirirdi. Yani bu ticaret seyahatlerde ya da Mekke'ye gelenler olunca. Sonra bu yemeklerden arta kalanlardan kuşlara ve yırtıcı hayvanlara dahi verilirdi. Bazen yolculuk haricinde yaptığı olurdu bunu. Hatta kendisi Müslüman bile olmadan önce, İslam'dan önce Haşim oğullarından olan fakir Müslümanları gözetir, onlara yemek verir, aç olanları doyururdu. Şimdi Cömert amca zengin, yalnız yani bu malı da öyle tabii çalışarak kazanıyor ve böyle ikram seven bir insan. İleride Abbas amcanın zekatını da 2 senelik peşin olarak verdiğini görürüz. Bu ilginçtir bu. Bununla ilgili çok değişik rivayetler var. Peygamberimiz Aleyhisselam bir defasında Hazreti Ömer'i zekat toplamak için görevlendirdi. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu anh bir süre sonra Resulullah Aleyhisselam'a gelerek Abbas amcanın zekat vermediğini söyledi ve onu utana sıkıla şikayet etti. Bunun üzerine Aleyhisselam tebessümle beraber, "Ey Ömer," dedi, "sen bilmez misin ki amca baba gibidir? Sen bilmez misin ki amca baba gibidir, baba yeri nedir, baba yarısıdır? Ben Abbas amcamın zekatını geçen sene almıştım." Yani fazla fazladan verdiğini görürüz. İleride daha oraya var ama faziletler kısmında olduğumuz için mecburen bunları burada rivayet ediyorum. Abbas amca Tebük seferi öncesinde İslam ordusunun teçhizat ve diğer ihtiyaçları için önemli miktarda yardımda bulunmuştur. Hatta bir ara Arabistan'ın fakirlerinden 7 kişi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gelerek zahirelerini yükleyecek develerin olmadığını söyleyince Tebük seferi için Resulullah Aleyhisselam da onlara üzülerek "size verecek hayvan kalmadı, bulamadım" diyerek çaresiz bir şekilde geri göndermişti. Bunun üzerine inen ayeti kerimede mealen bakın ne buyrulur. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin "sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum" dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şeyi bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimseleri de Allah görüyor ve onlara bir sorumluluk yoktur. Ayet-i Kerime geldi efendim. Ayet-i Kerime inince olayı duyan sahabiler hemen harekete geçtiler. Fakat onların durumları da o an için pek müsait değildi. Ne yapacaklarını düşünürken ihtiyaçların karşılanıldığını öğrendiler. Bunlardan 2'sini Abbas amca, 3'ünü de Hazreti Osman donatıp onlardan 2 kişiye bir deve ve her birine de 2'şer ölçek hurma vermişler, orduya yetiştirmişlerdi. Evet. Mekke dönemi içerisinde Abbas amcanın en önemli vazife yaptığı yerlerden bir tanesi efendim Akabe biatlarında görürüz. Az önceki bölümde ifade etmeye çalıştığım gibi Abbas amcanın İslam'a giriş serüveni ne zaman olduğu noktasında farklı rivayetleri harmanladığımızda Abbas amcanın İslam'ı iyi bildiğini, efendim nasıl bir din olduğunu, Resulullah Aleyhisselam'ın konumunu, kendi durduğu yeri anlama noktasında Akabe biatları öne çıkıyor. Medinelilerin bu biatından önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Abbas amcasına gelerek Medinelilerle görüştüğünü, bu görüşmenin olumlu geçtiğini ve onların kendisini yurtlarına davet edebileceklerini söylemişti. Bu malum 6 kişiyle görüştü. Seneye 12 olarak geldiler, biat gerçekleşti, birinci biat. Ve orada bu manzarayı gördü aleyhisselam. Hazreti Abbas amca da önce onların samimi olup olmadıklarını anlamak gerektiğini, bunun için de Medine'ye önce bir elçi göndermesinin daha uygun olacağını, eğer elçisini hoş karşılarlarsa daha sonra kendisinin de oraya gidebileceğini belirtmişti. Aslında bu kısım strateji bakımından çok önemli. Bizim konumuz strateji olmadığı için geçtim burayı. Bazen öyle konu geliyor, muhabbetle gidiyor. Bazen kolay, bazen de hakikaten insanı yoruyor, dinleyeni yoruyor, anlatanı yoruyor. Ben bazen bir mevzuyu mikrofona getirdiğimde içimden geçiyor. Bu ne kadar lazım dinleyen insanlarımıza diye. Ama benim buradaki vazifem, kıymeti dinleyenlerim, benim buradaki vazifem Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakınlarıyla beraber tanıyıp tanıtmaya çalışmak. Elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar. O yüzden bazen böyle az lazım olacak rivayetlerle zamanınızı almış da olabilirim. Bazen çok önemli rivayetleri hızlı geçmiş de olabilirim. Sonuçta hepimiz insanız, bir hayli hata kusur işleyebiliyoruz. Ama Allah şahit ki ben aleyhisselamı sevdiğim gibi akrabalarını da seviyorum. Ve sizlerin de sevdiğini düşündüğümden bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, Medineli sahabilerden olan Hazreti Sa'd bin Hayseme, Ma'an bin Adi, Abdullah bin Cübeyr ve Uveyn bin Said'i. Bunlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı görmedikleri halde onun davetini duyup ona inanmışlar ve hac zamanı Mekke'ye gelerek onunla görüşmek için onu yurtlarına davet etmek istemişlerdi. Mühim bir sahneye geldik. Ancak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı tanımadıkları için onu nasıl bulabileceklerini araştırmaya başladılar. Hazreti Abbas amcayı tanıyorlardı. Onunla beraber olduğunu düşünerek önce varıp Abbas amcayla görüşmeyi düşündüler. Ve Abbas amcaya vararak, evine vararak geliş maksatlarını ona anlattılar. Hazreti Abbas amca radıyallahu anh, Hazreti Peygamber aleyhisselama bir zarar gelmesinden korktuğu için bakın nasıl bir tavır takınıyor. Şüphesiz ki kavminiz içinde sizin gibi düşünenler olduğu gibi size muhalif olanlar da vardır. Evet diyorlar. Aynen böyledir. Bu bakımdan siz hac mevsimi bitinceye kadar bu niyetinizi gizli tutun. Daha sonra biz sizi bulur ve görüşmemiz gereken yeri size söyleriz. Siz de bizim açıkladığımız şekilde hareket edersiniz. Yani talimatlar gereği iş yaparsınız. Böyle diyerek şimdilik niyetlerini gizli tutmalarını, bu meseleyi hacılar dağıldıktan sonra gizlice görüşerek halletmeleri gerektiğini bildirdi ve onları geri gönderdi. İşte bu durum Abbas amcanın çok ciddi şekilde diplomasi dediğimiz bugün alanında da yani duyarlı ve üretken olduğunu görürüz. Bir iş yaparken diğer işi baltalamamak lazım. Şimdi bu cümleyi kullandım. Bir iş yaparken diğer işi baltalamamak lazım. Baktım ara verme zamanı geldi şu anda. Biz de arayı baltalamayalım. Sözümüzü çiğnemiş olmayalım. Kısa bir ara vereceğiz. Yine beraber olacağız. ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını paylaştığımız bugün sohbetlerimizle beraberiz. Hazreti Abbas amcamızı görüyoruz. Abbas amcanın akabe faaliyetlerine ilişkin rivayetlerini sizlerle efendim paylaşmaya çalışıyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Müslümanlarla Akabe'de bir büyük bir biat gerçekleştirdi. Bilmeyeniniz yoktur. İşte bu tarihi biatta Resulullah aleyhisselamın yanında Mekke'den akrabalarından sadece Hazreti Abbas amca vardı. Bu neden sadece o vardı? İşte bu konuda olayın eğitim boyutunu, diplomasi boyutunu, sosyolojik boyutu, tarihsel boyutu, şahsi karakter kişisel boyutu, o kadar fazla boyutlarla incelenmesi lazım. Aleyhisselam Hamza amcayı almıyor yanına. Hazreti Ali'yi almıyor yanına. Hazreti Bekir'i almıyor yanına. Akabe'de Abbas amcası var. Aleyhisselam'ın hayatını müstakil girdiğiniz zaman Taif'e gittiğini görürsünüz daha önce. Ama oraya da Zeyd bin Harise'yi götürdüğünü görürsünüz. Yani Hazreti Ebu Bekir niye beni götürmedin diye bir tavır koymayacak. Hazreti Abbas amca, Hamza amca tavır koymayacak. Ama Aleyhisselam burada bir strateji belirliyor. Her sahabenin ayrı bir öne çıkan yönü var. Ve kişiler bu yönleriyle istihdam edilmeliler. O yüzden Medine döneminde Aleyhisselam işi ehline veriniz diyecek. Bir işin ehli olmak demek çok farklı şeyler. Mesela ben şimdi bu radyo programlarında hani direkt size ulaştığım zamanlarda değil de kayıtlar bıraktığım zamanlarda da kardeşlerimle aynı şeyi paylaşıyorum. Efendim, gerçekten önemsiyorum da bunu. Nedir bu paylaşmaya çalıştığımız şey? Diyorum ki kardeşlerime, burada her biri birbirinden aktif, faal, güzel kardeşlerimiz var. Bu yayını size ulaştıran kardeşlerimiz var. Onlara bunları söylerken ifade ediyorum. Ben kayıt bıraktığım zaman bu kaydın içinden takıldığım, şaşırdığım, bozulduğum yerleri montajlamayın, çıkarmayın. Olduğu gibi dinleyiciye verin diyorum ben. Bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü takılsam da, dilim sürçse de, yanlış kelime kullansam da sonuçta anladığımda düzeltiyorum, farkındasınız. Anlayamadığımda siz beni hoş görürsünüz. Buradan bir yere geleceğim ben. Bu önemli. Şimdi sahabe muhabbetini işliyoruz. Yani ben sahabe çalışan bir kardeşinizim. Sahabeyi anlıyorum demiyorum. Onları seviyorum, çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Radyo programlarıyla, konferanslarla, seminerlerle, sohbetlerle, efendim kitaplarla paylaşmaya çalışıyorum. Ancak bir eser yazmak ayrı bir şey, onu seslendirmek ayrı bir şey. Genellikle eseri yazılır, tok sesli, hani deriz ya mikrofonik ses, tok sesli birileri bir musiki eşliğinde bunu okur, seslendirir. Şimdi ama hani sanatçıdır biraz, işte güzel okur, güzel seslendirir, işte bir şiir diyelim okur, yani seslendirir. Ben şimdi bunu seslendirme yapanlar bunları yaşamıyorlar demiyorum. Bunu kimse diyemez. Ama sahabeye muhabbeti yoksa bir insanın, Resulullah'a muhabbeti yoksa bir insanın, İslami yolda bir hayatı, yaşayışı yoksa bir insanın, sadece sesi güzeldir diye sahabeyi okuması bize muhabbet vermeyecektir. O yüzden diyorum ki, yani kavramımızı hoş görün kullandığım kelimeyi, artistlik yapmayalım birbirimize. Allah herkese her şeyi vermiyor. Herkesin sesi farklı olur, sunum tarzı farklı olur. Yani güzel yazan güzel konuşamayabilir. Yani hatip olmak gibi bir sorumluluğumuz da yok aslında. Bizim sorumluluğumuz İslam'ı güzel yaşamak. Ve birileriyle bu mesajı paylaşırken, yani başarabildiğimiz ölçü de mesajın güzelliği ölçüsünde güzel konuşmaya çalışmak. Güzel görünmek değil. İhlaslı görünmek değil, ihlaslı olmak gerekiyor. Görünmek başkadır, olmak başka. Hani şairimiz ne güzel söyler, bilmek olmak değildir, olmaya bak olmaya. Asıl mesele budur efendim. Bu yüzden bu sohbetleri yürütürken sağ olsun kardeşlerimiz de bizi kırmadılar. Efendim yanlışlarla ne varsa nasıl konuşabildiysek kayıt bıraktığımız dönemlerde aynı ile size ulaştırdılar. Oradaki tüm yanlışlar bana aittir efendim. Onları hoş görmenizi rica ediyorum. Ama konuşma esnasında şu anda olduğu gibi öksürdüm diyelim mesela. Şimdi burayı çıkaralım. İnsan öksürür. Öksüreyim bir şey olmaz. Estağfurullah. Peki bunu niye söylüyorum? Bu mühim bir yere geldim çünkü. Çok çok önemli bir yere geldim. Burayı tümüyle anladığımı söyleyemem. Şimdi Resulullah'ın etrafında ona can atan canları var. Akrabalarından ve sevgili ashabından, yakınlarından. Bir kere dizinin dibinde olan sürekli bir Ebu Bekir'i var radıyallahu anh. Bir devi var, dev. Bir Hazreti Ömer'i var aleyhisselamın. Hazreti Osman'ı var aleyhisselamın. Hazreti Ali'si var aleyhisselamın. Hazreti Zeyd'i var aleyhisselamın. Hazreti Zübeyr'i var aleyhisselamın. Yoku yok aleyhisselamın. Ama her bir faaliyette ayrı bir sahabenin yeri var. İşi ehline verimdeki bu cümleye girdim. Yani sesi mikrofonik olmak işin ehli anlamına gelmiyor fakire göre. Neyi konuşuyoruz? Sahabeyi konuşuyoruz. Sahabeyi örnek almaya çalışmıyorsak insanlara örnek alın diye dayatmayacağız. Dayatmayacağız efendim. Ben çok şahit oldum bir yerde gördüm bir program esnasında. Namaza ilişkin, üstelik sadece namaz kılmak değil, ihlasla tadili erkana namaza ilişkin birisi bir program öncesi bir şiir okudu. Kırdı geçirdi ortalığı. Müthiş, müthiş. Ben bile duygulandım. Ama programda namaz arası verildi. O şahsın namaz kılmadığını gördüm. Ben böyle şeylere çok üzülürüm. Çok bozulurum. Ben buna artistlik derim yani. Huşu ile namazı, şiirini bir musiki eşliğinde yürekten gelircesine artistlik, işte bunu diyorum. Okursun namazın yoktur. Adamın ağzına kıyamet günü gem vurulur. Gem vurulur. Namazı namaz kılan okusun. Takılsın, şaşırsın. Çünkü Allah-u Teala her peygamberi hatip olarak göndermedi. Bazı peygamberlerin dillerinde bazı takılmalar oluyordu. Musa Aleyhisselam mesela. Yani işi Osman'ı demek yani iyi konuşan anlamına gelmiyor. Yürek iyi olacak. İşin ehli demek. Bir radyo programı yapıyoruz. Kumanda masası var şurada. Yayının size gelmesi için arkadaşım uğraşıyor orada. Yani çok takva sahibi orada otursun. İşin ehli takva sahibidir. Takvaya amenna. Ama radyo programında konuşanın sesini dinleyiciye ulaştırması için efendim o kumanda masasını iyi bilen ve programı seyirciye iyi aktaran arkadaş, işi bilen kişi işin ehlidir. Takvası ekstra amenna. Amenna. Amenna. Yani radyoculuk anlamına söyleyeyim, kumanda masasındaki arkadaşım işini iyi yapıyorsa kumanda masası takvalısıdır. Sanırım anlatabildim. Şimdi diyelim şu anda siz beni bir araçta dinliyorsunuz. Siz yolcusunuz, aracı birisi kullanıyor diyelim. Şimdi araçtaki aracı kullanan sürücü arkadaşım, kardeşim. Sürücünün ehil olması demek, yani takvası demek, kurallara uyacak. Hem kendi hayatını hem de taşıdığı yolcuların hayatını tehlikeye atmadan güzel bir seyir içerisinde olacak. İşte yolun ehli, işin ehli odur. Takvası ekstra amenna. Elbette ki namazı geçirmeyecek, ona göre yolcusuna namaz kılacak fırsatları verecek. kendisi de kılacak. Müslümansa. Ama siz de görüyorsunuz, farkındasınız ki nice Müslümanın namazı yoktur efendim. Namazsızlık felaketinden Allah'a sığınırız. Namazsızlık felaketinden Allah'a sığınırız. Allah aşkına, namazı olmayanın dini yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz olmayan dinde hayır yoktur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman ile kafir arasında ayırıcı en önemli çizgi namazdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz dinin direğidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namazsız olmaz bu iş. Yani şimdi önemli bir mevzuyu sizlerle paylaşacağım, anlatacağım diye efendim şu namazı bırakın beni dinleyin mi diyeceğim yani, Allah muhafaza. Hiçbir şey namazın önüne gelemez. İlla namaz, illa namaz. İşin ehlinden buraya geldim. İşin ehlinden. Ve aleyhisselam Akabe'de ben çocukluğumdan bu yana çok sorduğum bir sorudur. Bir taraftan bazı rivayetlerde Abbas amcanın Mekke fethine yakın İslam'a girdiğini söylüyor kaynaklar. Var, böyle kaynaklarımız da var. Ama diğer taraftan madem Müslüman değil, madem orada Hazreti Ebubekir var, madem Hazreti Ömer var, Hazreti Osman, Hazreti Ali yok işte birçok yakınları var sallallahu aleyhi ve sellem'in ona canını verecek. Onları değil de niye Abbas amcayı götürdü? Neden? Hatırlarsanız Musab bin Umeyr'i sizlerle paylaşırken herkesin sorduğu soruyu sormuş, cevabı aramıştık beraber. Resulullah aleyhisselam Medine'ye niçin Musab'ı gönderdi diye. Ben de bu soruyu sormuştum efendim. Hatta hatırlıyorum. Çok olduğu halde hatırlıyorum. O programı icra edeli. Bu konuda kaynaklarımız da soru sorar. O günden bugüne sorulmuş neden Musab diye. Ve cevaplar verilmeye çalışılmış. Acizane fakirane bu işi yazan da kişi olarak aynı zamanda biz de şunu ilave etmiştik. Onca söylenenlere yanında bir küçük de ilaveyi biz etmiştik efendim. Niçin Musab'ı? Cevabını aramak güzeldir ama niçin Musab diye sormak yerine bizde Musab'tan ne var diye soralım demiştim hatırlarsanız efendim. Bizim Musab'ımız var mı? Bizde Musab'tan ne var diye sormuştuk. Bunun cevabını aramıştık. İşte çok hatip bir adamdı diyor, deniyor mesela. Şimdi Hazreti Bekir hatip değil mi? Hazreti Osman hatip. Çok bilge insan. Hazreti Ali var, ilmin kapısı. Çok kahraman, cesur. Hazreti Ömer var. Yani ne söylerseniz size verecek cevabım var benim. Bir cevap veririm. Yani Hazreti Musab elbette bir farklılık vardır. Aleyhisselam gönderdiyse bildiği var. Amenna. Ben onu tartışmıyorum. Tartışmayı da sevmiyorum zaten. Ve şu an yaptığım tartışma değil. Yok, onu sevmiyorum. Paylaşımdır. Ben o yüzden diyorum ki neden Hazreti Musab diyecek yeri, diyeceğimize bize Musab'tan ne var sorusunu soralım. Ve öyle bir şeye ne kadar hazırız diyelim. Tabii ezile büzüle şunu da söylemiştim o zaman. Bizim Musab'ımız var mı diye. Bizim Musab'ımız var mı deyince biraz başkasından bir şey bekleme havası estiğinden ben o cümleyi de geriye aldım ve şahsıma indirgeyerek bende Musab'tan ne var diye sorusuna getirdim işi. Siz de öyle yapın lütfen. Bende Musab'tan ne var? Bakın bizde demiyorum. Bende Musab'tan ne var? İnşallah hepimizde çok şeyler olsun. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşhur Akabe biatlarında yanında sadece Hazreti Abbas amcayı bulundurur. Ben burayı anladım demedim. Demişsem özür dileyeyim. Demişsem. Ama hakikaten merak etmişimdir. Ve Abbas amcanın konumunu Akabe'de anlatılan, istenilen, verilen sözleri bunları şöyle değerlendirip baktığımızda Abbas amcanın duruşu burada tam daha yerinde bir adam. Kalifiye adamı. İşin ehli. Burada susuyoruz. Evet. Mekke cephesinde Abbas amca Medine cephesinde Musab bin Ümeyr, Esad bin Zürare. Tabi Eyüp Sultan, efendim Sa'd bin Muaz, Seyd bin Hudayr var. Büyükler var. Ama belli isimler önemli çok. Çünkü bu işe girişte Medine ayağında en başta Esad bin Zürare var. Musab bin Ümeyr oraya gidecek ve beraberler. Mekke ayağında ise bu organizeyi sağlamak hangi saatte, nerede, nasıl buluşulacak Abbas amcayı görürüz. Ben Musab bin Ümeyr'de Abbas amcaya fazla girmedim. Burada bunu işlemeyi düşündüğüm için ve biraz açacağım için. Ama elbette ki Akabe'yi dilimin döndüğünce, gücümün yettiğince sizlerle geniş geniş paylaşmaya çalıştım efendim. Şimdi şuraya bir cümle aldım ben kaynaklarımızdan. Abbas amca radıyallahu an, hacıların dağılmasını müteakiben Akabe'de buluşmak üzere onlarla anlaştı ve buluşma zamanı gelince Resulullah Aleyhisselam'ı yine yalnız bırakmayıp ikinci Akabe biatı adı verilen bu tarihi olayda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunan tek kişi oldu. Evet. Bunu kaynaklardan aldım, okudum size bu cümleyi. Ben genelde okumuyorum, konuşuyorum. Farkındasınız zaten. Bunu okudum, bu cümleyi okudum. Notlarım arasından efendim. Biraz şimdi geri gideyim. Ebu Talip amcaya geri gideyim. Hatırlarsanız Ebu Talip amca öldüğünde olayların akışı içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselam sahipsiz kaldı ve Ebu Talip hayattayken yapılamayanları yapmaya başladılar diye geçer rivayetlerde. Efendim ve Aleyhisselam da üzüntüyle beraber "Ey amcam, yokluğun nasıl da belli oldu" diye ağladı diye rivayetlerde geçer. Ben bu rivayetleri oldum olası anlayamamışımdır. Ebu Talip amcanın o sahnesini verirken de kısmen orayı özet geçtim hatırlarsanız. Efendim bunun içinde başka bir şey sezinliyorum ben. Yani sanki Ebu Talip amca olmasa, Hazreti Ali olmasa İslam olmayacak gibi bir duruş sergileyen bir düşünce var. Efendim Abbas amca ne olacak? Hamza amca ne olacak? Hamza amcayı gördük işte önceki bölümlerimizde. Yani sıra Uhud'a gelince ortalığı dağıtıyor, Bedir'de dağıtıyor ortalığı. Şimdi Ebu Talip vefat edince Resulullah nasıl sahipsiz kalabiliyor? O yüzden yani belli bir Haşimi'ye bağlamak, yani Hazreti Ali'ye onun babasına işi götürmek ve tamamıyla oraya mal etmek gibi bir gayreti görüyorum burada ve buna üzülüyorum. Diğer amcalara bypass geçiliyor. Yok. Hepsinin hakkı verilmeli. Kaldı ki Ebu Talip amca iman etmedi. Amenna, Aleyhisselam'a yardım etti. Amenna, hiçbirimiz ona kindar değiliz. Onu seviyoruz. Resulullah'a yardım etti. Ama Ebu Leheb amcayı sevmiyoruz. Ona kindarız. Çünkü Aleyhisselam'a çok eziyet etti. Ama Ebu Talip amca hayatını ortaya koydu. İman nasıl bir şey, ona karışmayız biz. Hayatını ortaya koydu. Fakat onun vefatıyla Aleyhisselam'ın sahipsiz kaldığı rivayeti efendim üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor. Abbas amcayla Hamza amcayı nereye koyacaksınız? Onca yiğit sahabeler var. Bunları nereye koyacaksınız? Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi nereye koyacaksınız? Yok. O yüzden sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Allah'ın peygamberine bile ihtiyacı yoktur malum. Ama Allah-u Teala kullarına kullarını gönderiyor. Kula kul anlatsın diye. Allah'ın peygamberine ihtiyacı yoksa Allah'ın Ebu Talib'e niye ihtiyacı olsun ki? Ama diğer taraftan da ben olmasam bu iş olmaz diye bizden bir sorumluluk isteniyor. Bir şey yaptığımızda atlayayım biraz ta Medine dönemine gideyim. Aleyhisselam Ka'b bin Eşref denen Yahudi, münafık, her türlü şey buna söyleyebilirsiniz. Hain insandan çok çekti. Ondan beni kim dedi kurtaracak? Netice o şahıs öldürüldü. Öldüren sahabi geldi Resulullah'a, efendim tekmil veriyor. İşte ben Ka'b bin Eşref'i öldürdüm demedi sahabe. Ya Resulallah, Allah Kâb bin Eşref'i öldürdü dedi. Belki kendisi öldürmüştü. Olaya yüzeysel bakarsak söz çok tehlikeli. Ama derinlemesine girerseniz, Allah bana o fırsatı verdi ve benim elimle onu öldürttü. Olay budur. Yani sahabe büyük iş başardı, onu kendine mal etmiyor. Allah'a mal ediyor. Allah yardımıyla. O yüzden işte ben geçen bir kardeşim bir Kur'an-ı Kerim okumuştu. Çok mükemmel yani, o kadar olur. Ben çok mutlu oldum. Maşallah, barakallah, ne güzel okuyorsun diye. Böyle çok mutlu oldum. Ama içimden de havalara girmesini istiyorum. Kardeşimiz çok güzel cevap verdi. Havalara girmedi. Hâzâ min fadli rabbi dedi tevazu ile. Bu bana Rabbimin bir ikramıdır. Subhanallah. Bu işte. Tabii ben yıllardan beri bunu çalışıyorum. En iyi ben okurum. Bu kibirdir bu. Bu olmaz. Hâzâ min fadli rabbi. Allah'ın ikramıdır. Lütfudur. Keremidir. Allah dilediğini dilediğine verir. Allah dilediğini dilediğine verir. Tabii istemek lazım. Şimdi fakir, yıllardır sahabe-i kiram çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Anladım demiyorum. Anlasam değişirdim biraz daha. Onları seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Aranızda sahabeyi sevmeyeniniz var mı Allah aşkına? Tabii ki seviyoruz. Ama kaçını tanıyoruz? Yani amcam, dayım, halam, teyzem derecesine, yani öyle bir yakınlıkta hangi sahabeyi tanıyoruz? Tanımak zorundayız. Hepsini mümkün değil. Ama birkaçını olsun tanımak zorundayız. Ben bu amaçla işte akrabalarını önceleyerek sizlerle paylaşırken aynı zamanda bir taraftan yazım, bir taraftan araştırma, bir taraftan seminer, bir taraftan konferans, bir taraftan sohbetler, diğer taraftan radyo sohbeti, aynı sahabe üzerine adam akıllı pişiyor ve elhamdülillah o sahabeyi biraz daha yakının tanımaya çalışıyoruz. Şimdi bir kez daha soruyorum. Akabe biatlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanında sadece Hazreti Abbas amca vardı. Neden? Diğer deyimle aleyhisselam Akabe biatları meselesini Abbas amcasıyla, sadece onunla istişare etti ve onunla Akabe'ye gitti. Orada Abbas amca kilit rolü oynadı. Neden? Bütün bu nedenlerin cevabını aramaya, bulmaya çalışırken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işi ehline verme noktasında ne kadar hassas durduğunu, kiminle nerede ne yapılacağını önümüze, yani fotoğraftı, resimdi, kare kare koyar sallallahu aleyhi ve sellem. Kare kare koyar. Tüm bunları iyi görmemiz lazım. İyi anlamamız lazım. İyi anlamlandırmamız lazım. Ki sallallahu aleyhi ve sellemin bize sunduğu mesajı sunduğu şekliyle olsun anlayabilelim. Evet efendim. Peygamberimiz aleyhisselam Akabe biatlarına yanında Hazreti Abbas amcasıyla beraber gitti diyor ve bugünkü süremizin burada dolduğunu görüyorum. Diğer bölümlerini, diğer sohbetlerimizde siz kıymetli Erkam dinleyicisiyle paylaşmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.